Merhabalar, bir Ankara sayfasında daha beraberiz. Anadolu Hayat Emekliliği'nin katkılarıyla bu programı sunuyoruz. Evet, geçtiğimiz hafta büyüme rakamları da açıklandı. Piyasalarda da değişik hareketler görmeye başladık. Onlardan bahsedeceğiz. Her şeyden önce büyüme rakamı, işsizlik rakamı açıklandı. Dış ticaret gelişmeleri var. Hepsine birden baktığımız zaman ekonominin iyice sıkıştığını görüyoruz açıkçası. Gerçekten büyüme %2 beklentilerin altında çıktı geçen yıla göre ilk çeyrek. İşsizlik Nisan'da sıçradı diyebiliriz. İşsizlik oranı hem manşette hem de geniş tanımlı işsizlikte hiç bu kadar yüksek bir artış olmamıştı. Bu da bize gösteriyor ki ikinci çeyrek büyüme rakamları çok daha kötü gidecek ve işsizlikte de her türlü kalem oyununa rağmen gerçek bir tablo saklanamıyor ve bu gidişat devam edecek gibi görünüyor. Hepsi birden kötü geliyor. Enflasyonla mücadelede de sıkıntı olduğu çok açık. İşte bunun için Mayıs ve Haziran rakamlarından medet umuyor gördüğümüz kadarıyla ekonomi yönetimi. İşte enflasyonu düşüreceğiz büyüme böyle ama demek için. İktidar da sıkıştı gördüğümüz kadarıyla. Çözüm sürecinin pek iyi gitmediği konuşuluyor. İstenen uzlaşma noktaları pek istendiği gibi değil. Son çıkan infaz yasasıyla da bu ortaya çıktı. Siyasi gerginlik Ekrem İmamoğlu'yla 19 Mart'ta başlayan siyasi gerginlik devam ediyor. Bir şekilde CHP'yi bu sefer işin içine katmaya çalıştıkları, hala ondan vazgeçmediği iktidarın görünüyor. Bu konuda spekülasyonlar şey oluyor. Dış politikada da benim duyduğum bilgilere göre işte Amerika ile Avrupa ile özellikle işler hem Suriye bazında hem İsrail bazında pek de iyi gibi gitmiyor görünüyor. YPG hala sorun olarak devam ediyor. Burada bir uzlaşmaz tavır var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Sanıyorum o da biraz tepki çekmeye başlamış dışarıda, ABD tarafında da bu tür haberler gelmeye başladı. Orada da bir sıkışıklık var. Sonuçta baktığımız zaman geçtiğimiz hafta içerisinde döviz girişi de durdu. Merkez Bankası carry trade için zorunlu karşılıkları arttırdı swap hariç, yani swap line'ları dışında. O etkili olduğu gibi gözüküyor ama gerçekten giriş olsa bu kadar yüksek faizle insanlar risk görmese sanki girmeye devam edermiş gibi de gözüküyor. Onu da söyleyelim. Özet olarak yabancı artık gelmiyor. Hatta hisse senet tahvilde var olanların çıkışından da söz ediliyor. BIST'teki düşüşler de bunu gösteriyor. Artı yerli de artık dövizden TL dönüşü durdu. Bundan sonra özellikle reel sektörün alma şeyi var. Bütün bu sıkışıklık güvensizliği arttırıyor. Reel sektörden gelen şikayetler artmaya başladı. Bu arada Goldman'ın bir şeyi geldi. Goldman mevcut ekonomi yönetimiyle yakın ilişki içerisinde. O yüzden belki şeye alınır, kale alınması gereken bir şey olarak söyleyelim. Goldman'ın söylediği şey, kurları ihracat şikayetleri nedeniyle hızlandırdılar. TL değersizleştiriyorlar, TL'nin değerini azaltıyorlar. Bu yüzden de bir yandan da carry trade'de kısıntı olduğu için carry trade Türkiye'ye giriş durdu. Faiz indirimi başladıktan sonra belki yeniden başlar diyorlar. Yani Goldman'ın dediği şu, merkez faiz indirmek istemiyor kısa sürede. O yüzden de benim anladığımı söylüyorum. Faizi yüksek tutuyor. O yüzden de carry trade'i dışlamaya çalışıyor diye. Ama baktığımız zaman merkezin bir şekilde doğru tavır aldığı, daha temkinli davrandığını görüyoruz. Geçmişte çok hızlı döviz girişlerine izin verdi ve sonuçta Merkez Bankası zararının enflasyonu nasıl etkilediğini de artık görmüş olması gerek. Burada çok bahsettik onlardan. Yani merkez mi istemiyor yoksa yabancı mı girmiyor bu kadar faize rağmen? İkisi birden oluyor gibi geliyor bana. Ama Merkez Bankası'nın temkinli davrandığını söyleyebiliriz. O da olumlu olarak görebiliriz bunu. Ama tabii ki bu da faiz indirimini geciktirecek bir süreci beraberinde getiriyor. O zaman siyasi baskılar, reel sektörün şikayetleri ne olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan ne kadar dayanacak? Onu da göreceğiz önümüzdeki dönem. Faiz indirimi ne zaman başlar? Onu da tartışacağız. Büyüme beklentilerin altında %2 ve bunu henüz 19 Mart'ın etkisini görmüş değiliz. Bir tek inşaat deprem nedeniyle o da biraz canlı gözüküyor ama sanayi ve tarım gibi mal üretimi gibi şeyler artık bayağı gerilemiş durumda. Bu ikinci çeyrekte bu gerilemenin daha da derinleşerek sürmesi de bekleniyor. Bu da şikayetlerin, işte işsizliğin, toplumsal tepkilerin artması olacak. İşsizlik oranı 0.6 puan arttı. 8.6'ya çıktı manşet işsizlik. Geniş tanımlı 28.8'den 32.2'ye çok yüksek artışlar bunlar açıkçası. Ve ikinci ve üçüncü çeyrek bu açıdan korkutuyor. Tabii hükümeti de korkutuyor. Ekonomi yönetimi büyüme oranlarıyla ilgili açıklamalar yapıyor. İşte bu bir dengelenme süreci özetle diyor. Bir yandan da sürdürülebilir yüksek büyümenin altyapısı oluşuyor bu ne sayede diyorlar. Yani diyorlar ki faizler yüksek kalıp büyüme düşük kaldıkça bu ilerisi için iyi olacak demeye çalışıyorlar. Ama şundan bahsetmiş oluyorlar. Büyümeyi enflasyon ödünleşmesinden söz etmiş oluyorlar. Hani yoktu. Merkez Bankası yetkilileri bile ta başında bütün bunlar tartışılırken ille de ödünleşme olması gerekmez diyordu. Şimdi aynı ödünleşmeyi açık açık söylüyorlar. Yani faizler yüksek, iç talep iyice daralacak. Bu da enflasyona düşürülmesine katkı yapacak diyorlar. Merkez Bankası %30 altına indirmeye çalışıyor ama %30'a indirmek için tüm kozlarını kullanacak gibi görünüyor. Siyasi iktidar ne kadar izin verecek bu kadar uzun süre sıkılığın devam etmesine ve toplumsal tepkinin büyümesine, bunu göreceğiz önümüzdeki dönemde. Göreceğiz. Dış ticarette hem ihracat kötü gidiyor, burada bahsetmiştik, önümüzdeki dönem çok daha sık bahsedeceğiz. Çin tehdidi sadece bizim pazarlarımız için değil, iç pazar için de tehlikede olmaya başladı. O yüzden ithalatı artıyor. Artı yüksek faiz nemalanması nedeniyle tüketimin özellikle lüks mal ithalatında artmaya devam ettiğini görüyoruz. Etrafımızda da görüyoruz zaten. İthal otomobil alımlarının hızlandığını görebiliyoruz. Bütün bunlar ne kadar devam edecek? KGF bir şekilde gaz almak için yeterli olacağı düşünülüyor ama ne kadar yeterli olacak onu da göreceğiz. Yani uzun süre, en azından Eylül'e Ekim'e kadar sürdüğü müddetçe bu sıkışıklığın çok daha büyük şikayetler, yaz ayları fazla sıcak geçebilir ekonomi yönetimi açısından. Faiz indirmek hep zordu ama şimdi iyice zorlaştı. Onu görmek lazım. AKP'de zorda gördüğümüz kadarıyla, çünkü Erdoğan faiz indirimini istiyor. Hatta son olarak Cuma günü yine bir konuşma yaptı. Ben faize tümüyle karşıyım. Yüksek sesle bunu söylemeye devam edeceğim diyor. Yani yine faize karşı, özet olarak bakacak olursak, yani şimdi kabine değişikliği de konuşuluyor. Bayramdan sonra olacak deniyor şimdi de. Ama kabine değişikliğinin çok fazla önemi olmadığını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleriyle görüyoruz. Ekonomik gidişat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tek yetkili olduğu, tek karar alıcı olduğu bu sistemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomiye bakışı değişmiyor ve bunu tekrar tekrar söylüyor. Bu bakışla da ekonominin bir istikrara kavuşması bence çok zor. Ve neyi gösteriyor? Her an yeniden NAS politikalarına, ben zaten size demiştim deyip yeniden geri dönüş olup olmayacağını, sürekli bu tedirginlik yaşanıyor. Bunu AKP'liler de yaşıyor. Gördüğümüz kadarıyla size şu kadarını söyleyeyim. Ekonomi yönetiminde yetkili insanlardan birinin iktisatçılara programa destekten başka çaremiz yok değil mi? Bunu desteklemeye devam edeceğiz değil mi diye sorduğunu duyuyordu. Yani bu buradan paha biçebilirsiniz. AKP'nin ekonomi politikası, Mehmet Şimşek konusunda ne kadar kafasının karışık olduğunu görmek için. Özet olarak AKP'liler çaresiz. Bir yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu siyasi tansiyonu arttırarak devam edeceğini görüyorlar. Bu konuda kararlı olduğunu görüyorlar. Bir yandan da bu böyle devam ettiği sürece ekonominin dikiş tutmayacağını da görüyorlar. Aklı başında deneyimli AKP'liler. O yüzden de bir çaresizlik içindeler. Şimdi AKP'nin tabanında da hiç ses çıkmıyor, kimse destek vermiyor filan. Evet, karşı çıkışlar da artmaya başladı açıkça, ama AKP içinde şöyle bir çaresizlik var. Ya bunu da yapmazsak zaten işler çok zor bizim için, çok sıkışıyoruz, her açıdan sıkışıyoruz. Bir de Mehmet Şimşek'in yerine yine eski NAS politikalarına geri dönen birini getirilecek olursa o zaman felaket olur ekonomi. Zaten daha da felaket olursa bunun oylara yansıması artık hızlı bir biçimde gerçek olur diye de korkuyorlar açıkçası. O yüzden çaresiz 19 Mart krizine rağmen programı sürdürmeye devam etmek, çok açıktan söylemeseler de içeride destek vermeye devam ediyorlar. Benim gördüğüm kadarıyla Ankara'daki AKP'lilerin havası bir çaresizlik havası, ekonomi yönetimi konusunda da aynıca. Yani Mehmet Şimşek olmazsa iş çok daha kötü olur dedikleri için, bunu gördükleri için, bunu iş dünyası için de geçerli açıkçası. Daha kötü olacak diye Mehmet Şimşek'i desteklemeye devam ediyorlar ama sonuç alınamadığını da görüyorlar. Yani Mehmet Şimşek'in büyümeyle ilgili söylediğine bakalım. Yani bu işte bu gerekliydi diyor. İyi de yani 2 yıldır neredeydiniz? 2 yıldır bu gerekli değil miydi? Niye bunu yönetemediniz? Niye yapamadınız? Yani çok hataları var. Merkez Bankası'nın da çok hatası var. Mehmet Şimşek'in de çok hatası var. Ama Şimşek ve Merkez Bankası yönetiminden başka çareyi de göremiyor kimse. Mevcut iktidar yapısı içerisinde daha kötüsü olacak diye korkuyorlar. Faiz ne zaman iner diye baktığımız zaman her şeyden önce enflasyonla ilgili hesaplara bakmak gerekiyor ve döviz girişine bakmak gerekiyor. Bu açıkça artık ortaya çıktı. Döviz girişi olmadığı sürece likidite açığı devam edecek. Bunun yanında tabii faydaları da var. Merkez Bankası zararı da yeniden büyümeyecek. Ama şu anda fonlama faizi 48.99. Yani 49'a dayanmış durumda devam ediyor. Bunu bir yandan da öyle bir durum var ki dış ticaret ve cari açıkta aynı şekilde devam ediyor. Onu da şey yapalım. Döviz girişi de yok. Ve bu yüzden de bir sıkışmışlık havası dediğim gibi çok fazla hissedilmeye başlandı. Likidite açığı varken Merkez Bankası diyebilir ki %46'dan artık ben fonluyorum depoyla diyebilir. Politika faizinden diyebilir. Bunu dedikten sonra döviz girişinin olduğunu görmesi lazım ya da dövize talebin yeniden artmadığını görmesi lazım ki resmi olarak faiz indirimine gidebilsin. Bu yüzden de Haziran ayında bir faiz indirimi artık çok ama çok zorlaştı. Bunu söyleyebiliriz. Yani bu döviz girişi ve likidite durumundan baktığımız, Merkez Bankası da korkuyor anladığımız kadarıyla. Haklı da korkmakta. Faiz indirmek zordur. Şimdi daha zor dediğimizin nedeni bu. Hadi ben bunu söyledim, 46'dan fonluyorum piyasayı diye. Ya dövize yeniden talep olursa diye korkuyor. Artı açıkçası ben istemediğini de düşünüyorum. Çünkü bu sıkılığın bir süre daha enflasyon için devam etmesi, mümkün olduğunca uzun süre devam etmesini istiyor gibi görünüyor. Şimdi tabii enflasyona bakılacak. Mayıs enflasyonu önümüzdeki hafta açıklanacak. Burada ne olacağına bakacağız. Kur bazlı enflasyon hesabına göre, modellere göre 2.2 gibi bir oran gözüküyor Mayıs enflasyonu için. O zaman da ne oluyor? 37.9'dan 36.25'e düşmüş oluyor. Mayıs ayı kadar Haziran da önemli. Bu Mayıs ayı enflasyonu çıktıktan sonra bile hemen %46 fonlama faizine dönemez Merkez Bankası. O yüzden de en erken Temmuz'da olabilir deniyor. Ama orada da hala bir garanti yok Temmuz'da faiz indirimine başlanacağı konusunda. Çünkü bu iletişimi daha önceden yapmaya başlayıp oturtması lazım ki faiz indirimini resmi olarak indirebilsin. O da Temmuz'a yetişecek mi? Bunu belirleyecek unsurlardan biri tabii ki siyasi atmosfer nedeniyle oluşan tedirginlik. Belki de bu yüzden girmiyor yabancı, riski çok fazla gördüğü için. Girmiyor bu kadar yüksek faize rağmen. Belki de o yüzden girmiyor. O yüzden de Temmuz'daki de garanti değil faiz indirime başlamak için. Resmi faiz indirimine. O zaman ne oluyor? O zaman Eylül'e kalıyor. Bu da çok zor. Yani siyasi iktidarın Eylül'e kalacak bir faiz indirimine kabul etmesi bence çok zor görünüyor. Çünkü gerçekten piyasa alev almış gibi. Reel sektörde de aynı şeyleri duyuyoruz, şikayetler çok artıyor. Öyle bir çıkmaza girilmiş durumda baktığımız zaman, rezervlere baktığımız zaman ne oluyor dediğimizde, 23 Mayıs ile 30 Mayıs arasına bakacak olursak Merkez Bankası bilançosuna, 23 milyar dolarmış swap hariç net rezervler, ama bunun içine kamu hesabı dahil değil. Kamuyu hariç tuttuğumuzda 23 milyar dolarmış, 21.8 milyar dolara inmiş 30 Mayıs itibariyle. Yani 1 milyar doların üstünde bir çıkış olmuş hafta içerisinde. Halbuki ondan önceki 3 hafta sürekli artış olmuştu. Ama kamuyu dahil ettiğimizde aynı bazda swap hariç net rezerv 30.2 milyar dolardan 30.9 milyar dolara çıkmış. Sanıyorum buradaki hazinenin dış borçlanmasının hesaba girmesinin etkisi var gibi gözüküyor. Likidite açığına baktığımız zaman aynı dönem itibariyle 23 Mayıs'ta eksi 80 milyar TL'ymiş. 30 Mayıs'ta baktığımız zaman 510 milyar TL likidite hazinenin hesabı var ve çok daha yüksek miktarlarda bir likidite açığı var. O yüzden de şeyi olmaz deniyor. Kur sepet bazında %1.9 arttı. İşte %2 hesabına göre 36.25'e düşebilir Mayıs sonunda yıllık enflasyon. Haziran'da da yine %2 hesabıyla %1.5 gibi çıkabilir. O zaman 35'lere düşüyor enflasyon, Haziran ayı enflasyonu. Ama burada önemli olan şeylerden biri baz etkisi. Çünkü geçtiğimiz yılın Temmuz ayında, yanlış hatırlamıyorsam, hem elektrik hem doğalgaz zammı hem de köprü zamları vardı. Bu sene de Enerji Bakanı'nın doğalgazda bir hesap yapıyoruz ama elektrikte olacak mı bilmiyorum demiş. Yani yönetilen ve yönlendirilen fiyatlar, kamu fiyatları şeyleri, zamları önümüzdeki dönem enflasyon hedefiyle ilgili çok kritik bir rol oynayacak. Onu görüyoruz şimdiden. Eğer bu zamları geçen yılki gibi olursa, o zaman 35'e inmesi Haziran sonunda tehlikeye girebilir. Mayıs ve Haziran aylarında 2 ay düşük seyrettikten sonra Merkez Bankası'nın o arada bir döviz girişi de yeniden olduğu takdirde Temmuz'da faiz indirimine girme ihtimali yüksek olur. Onun için Mayıs ve enflasyon rakamları çok önemli olacak Merkez Bankası'nın faiz kararı açısından. Bunun yanı sıra siyasetteki gerginlik devam ediyor. Dediğimiz gibi hiçbir geri dönüş yok. Çözüm süreciyle ilgili tıkanma belirtileri görülüyor. Yani çözüm süreci bir olumlu rol oynamamıştı ama ciddi bir tehlike olursa, tıkanırsa olumsuz bir etkisi olabilir gibi gözüküyor. Belki biraz uzun oldu ama en son olarak da Rüştü Saraçoğlu, eski Merkez Bankası Başkanı'na değinmek istiyorum. Benim özel ilişkiminde olduğu abi dediğim bir kişidir. Çok büyük bir üzüntü duyduk. Cenazesinde Merkez Bankası'ndan, İstanbul'daki cenazede bir tek Cevdet Hoca vardır Merkez Bankası yönetiminden. Bunu biraz garipsedim açıkçası. Çünkü Merkez Bankası'nın efsane başkanlarından biridir. Çağdaş Merkez Bankacılığı'nın en önemli ismidir bence. Gerçekten çok büyük katkısı olmuştur. Hem Türkiye'de ekonomi yönetimine, Merkez Bankacılığı'na ve bankalara da çok büyük katkısı olmuştur. Ben biliyorum ne kadar liyakatli biri olduğunu. Ekonomi literatüründe bir iki Türk iktisatçının adı geçer. Onlardan biri Rüştü Saraçoğlu'dur. Geldiğinde de böyleydi. Ortak bir teori ile yazdıktan sonra Türkiye'ye gelmişti. Ama 3-4 yıl işte danışman olarak, başkan yardımcısı olarak çalıştıktan sonra geldi, başkan oldu. Bu bir kere bir örnek. Bunu söyleyelim. Yani liyakati şimdikilerle kıyaslanmayacak ölçüde yüksek birinin bile gelip line'da çalışması, merkez bankacılığını öğrenip ondan sonra Merkez Bankası başkanlığına geçmesi, bu işin ne kadar ciddi yürütülmesi gereken bir iş olduğunu açıkçası gösteriyor. Ve mevcut durumla kıyasladığımızda içler acısı. Yani gerçekten o dönemi de yaşamış biri olarak söylüyorum, hepimize çok büyük katkısı vardı. Yani ben Dünya Gazetesi'ndeydim. Merkez Bankası'ndan emisyon rakamlarını alırdım haftalık. Ve bunu yazdığım zaman Dünya Gazetesi'nde ben emisyon haberiyle manşet olurdum. Ama Rüştü Saraçoğlu geldi. önce bunu bir telefon hattıyla her hafta dedi. Bu telefonu arayan emisyon arşivini görecek dedi, bulacak dedi. Tabii benim özel haberim bitti. Daha sonra da zaten şeffaflaşma adına çok büyük adımlar, bilanço adına da çok büyük adımlar attı ve şey yaptı. Ama ne oldu? Bunun katkısı ne oldu? Hazır bir şey yerine oradaki Merkez Bankası parasının ne olduğunu, emisyon hacminin bileşenlerin ne olduğunu, hangisinin ne kadar önemli olduğunu tek tek ders çalıştık ve bunu öğrenmeye çalıştık. Bu ekonomi gazeteciliğine de bankacılığa da büyük bir şeydi. Türkiye'de kredi kartlarını yönlendirerek getirenin Rüştü Saraçoğlu'nu çoğu kimse bilmez. Ama bankalara bu yöntemi empoze ederek, destek vererek kredi kartlarını şu anda Avrupa'da bile örnek gösterilen kredi kartlarının gelişimini Merkez Bankası Başkanı olarak Rüştü Saraçoğlu sağlamıştır. Şeylerinden biri budur. Yani çok örnek olması gereken bir davranışını küçük gibi görünen şeylerden birini söyleyeyim. Merkez Bankası Başkanı olarak İngilizceyi en iyi bilen teknisyenlerden biriydi. Ama hiçbir Merkez Bankası Genel Kurul konuşmasında bunun içerisine sıkıştırılmış, hatta diğer bürokratlarla dalga geçtiğimi de biliyorum. Rüştü Saraçoğlu'ndan daha mı iyi biliyorsun İngilizceyi de bu İngilizce kelimeyi sıkıştırıyorsun diye. Tek bir İngilizce kelime bulamadınız. Yani ve günlerce, haftalarca genel kurul konuşması üzerinde çalışılırdı ve her biri birer makale gibiydi. Biz de tekrar tekrar alır onu okurduk. Ondan sonra gider, çok da ciddi, yeterli bir ekip vardı. Daha sonra da burada şunu mu söylemek istiyor diye gider sorardık ve sil baştan öğrenirdik. Para piyasalarını kuran Rüştü Saraçoğlu'dur. Yaman Törüner'e kurdurtan odur, başında olan odur. Yani şu da küçük bir şey, biraz uzadı biliyorum ama benim için önemli bir şeydir. Merkez Bankası çalışanları zaman zaman konferanslara, toplantılara katılırlar, şehir dışında katılırlardı. Ve bankalar bunları davet eder, konaklamasını sağlar, uçak parasını verirdi. Geldi bir süre sonra yasakladı bunu. Merkez Bankası adına gidecekseniz, gereken bir yerse gidin. Ama Merkez Bankası adına gidiyorsanız hiçbir bankanın otelini de, konaklamasını da, uçağını da şey yapmayacaksınız. İzninizi alırsınız. Hem oteli hem şeyi Merkez Bankası karşılar eğer gerekli bir şeyse diye. Şube müdürleri bile öğlen Merkez Bankası dışından sektörle ilgili bir yerde bir yemeğe giderlerse döndüklerinde çok geniş kapsamlı bir raporu yazıp arşive koymak zorundaydılar. Merkez Bankacılığının ne kadar aslında ciddi bir iş olduğunu Rüştü Saraçoğlu döneminde gördük. Bunun sonucu olarak da ben biliyorum birinci elden. IMF heyeti gelirdi. IMF heyetinden gelenlerin burada Rüştü Saraçoğlu ile makamında 5 dakika görüşseler bile döndüklerinde IMF'e büyük bir gururla biliyor musunuz ben Rüştü Saraçoğlu'yla oturdum, konuştum diye övündüklerini de çok iyi biliyorum. Bu kadar yeterli insanın görevlerde olduğu dönemlerdi ve tüm bunun sonucu AKP iktidarı dönemine kadar bu gelenek sürmüştür. Daha sonrasında bütün bunlar bu hale geldi açıkçası. Merkez Bankası Başkanlığı'nın bağımsızlığı sadece kağıt üstünde sağlanamıyor. Özal getirdi Rüştü Saraçoğlu'nu ama Rüştü Saraçoğlu Özal'ın istemediği, tasvip etmediği kararlarına önce gerekçelerle anlatırdı, sonra diretirse karşı koyardı. Bunu da çok açık biçimde yaşadık. Herkese ders olsun. Umarım Türkiye yeniden liyakatli insanlar tarafından yönetilmeye başlar. Umarız ekonomi başka türlü çünkü istikrara kavuşmaz. Hem siyasette hem ekonomi yönetiminde, kamu yönetiminde çok daha değerli insanlar hala var ve bu insanlar görevde olmalı. Haftaya tekrar görüşmek üzere.